Ayrım 39.
Sayfa 383. Türkiye'de siyasal aşırılığı bu denli olağanüstü bir şiddete dönüştüren şey, onun kendi aile ve aşiretinin şerefi ve utancı ile öbürlerininki arasında uç bir çelişkinin ve kan davasının belirleyici rol oynadığı bir geleneksel kültüre yaslanıyor olmasıydı. Geleneksel çatışmalara kendi taşıdıkları gerçek anlama ilaveten siyasal anlamlar verilmekteydi. Bunun en açık örneği Aralık 1978'de Kahramanmaraş'ta gerçekleşen, genellikle siyasal solu destekleyen, Alevilere karşı bozkurtlar tarafından düzenlenen bir dizi katliamın en vahiminde yüzden fazla kişinin ölmesiydi. Askeri müdahaleye her koşulda karşı çıktığı halde Ecevit'in dahi 13 ilde, sonradan 20 ile çıkarılacaktı, sıkı yönetim ilan etmekten başka seçeneği kalmamıştı. Ama Ecevit askeri yetkilileri denetlemek için elinden geleni yapmış ve aldığı önlemleri insani yüzlü sıkı yönetim diye sunmuştu. Ama olmayacak bir bileşimdi bu. Geleneksel çatışmaların sağ-sol ayrılığı ile bütünleşmesine bir diğer örnek, Ankara Üniversitesi öğrencisi Abdullah Öcalan tarafından 1978'de Kürtçe adının ilk harfleriyle PKK diye bilinen Neo-Marksist Kürdistan İşçi Partisi'nin kurulmasıydı. Partinin amacı ülkenin güneydoğusunda bir sosyalist Kürt devleti kurmaktı. 1979-1980 yıllarında şiddetin niteliği değişti. Çünkü şiddet artık sırf solcu ve sağcı aşırıların karşılıklı işledikleri cinayetlerden ibaret değildi. Tanınmış kişiler de öldürülmekteydi. Mayıs 1980'de MHP'nin genel başkan yardımcısı öldürüldü. Bunu Temmuz ayında eski başbakan Nihat Erim'in ve DİSK eski başkanı Kemal Türkler'in öldürülmeleri izledi. Sıkı yönetim ilanına rağmen ordu bu sorunla uğraşırken tam yetkiden yoksun olduğu kanısındaydı. Yetkililer düzeni yeniden sağlamaktan aciz gözüküyorlardı. Bütün mahalleler, bilhassa da gecekondu bölgelerindekiler çatışan gruplardan birinin hakimiyetindeydi ve buraları kurtarılmış bölge ilan ediliyordu. Buna en ünlü örnek Karadeniz'in küçük ilçesi Fatsa idi. Burada solcu belediye başkanı ve yandaşları devlet otoritesini fiilen reddetmiş ve adeta bağımsız bir Sovyet Cumhuriyeti ilan etmişlerdi. Sonunda bu özgür deney askeri birliklerin gönderilmesiyle sona erdirildi. Ancak siyasal şiddetteki artış, ikinci cumhuriyetin siyasal sisteminin yıkılışına ve askeri müdahaleye yol açan tek ya da en önemli etken değildi. Bu gelişmeler yıllardır tırmanan ve toplumda son derece istikrar bozucu etkisi olan bir ekonomik bunalım ortamı karşısındaki gelişmeler olarak düşünülmelidir. Bunu anlamak için şimdi 1960'lı ve 1970'li yılların ekonomik ve toplumsal gelişmelerine göz atmamız gerekiyor. Ekonomi, planlama ve ithal ikamesi. MBK'da, CHP'de 1950'lerin sonlarındaki ekonomik ve mali karışıklıktan demokratların planlama eksikliğini, bu sözcüğün kendisine karşı Menderes'te marazi bir nefret oluşmuştu, sorumlu tutmaktaydılar. Her ikisinin de planlama kavramıyla doğal bir ilişkisi vardı. CHP'liler devletçi bir mirasa sahiptiler ve birçoğu kurmaylık yapan ya da yapmış olan subaylar için planlama bir yaşam tarzıydı. Ekonomiye daha planlı bir yaklaşım, 1955'te DP'den kopan Hürriyet Partisi'nin temsil ettiği modern sanayi burjuvazisi tarafından da destekleniyordu. Bu zümre 1960'ların başlarında kendi siyasetini dayatamayacak kadar zayıftı. Ama CHP geçmişi olan bürokratların ve ordunun kalkınmacı idealleri bu kesime cesaret vermekteydi. Planlı ve eş güdümlü kalkınma arzusu, anayasanın 129. maddesi ve sonra Eylül 1960 tarihli 91 sayılı yasayla Devlet Planlama Teşkilatı'nın kurulması ile ifadesini buldu. DPT'ye ekonomik, toplumsal ve kültürel planlama alanlarında geniş yetkiler verilmişti. DPT, yabancı danışmanlarla birlikte 5 yıllık kalkınma planları oluşturmaya başladı. Ancak başından beri DPT'nin rolüne ve konumuna ilişkin büyük ölçüde bir anlaşmazlık vardı. CHP, DPT'nin rolüne ilişkin devletçi bir bakışa sahip olup, onun politikalarını bütün kesimler için bağlayıcı görüyor, diğer partiler ise bunu kabul etmiyordu. İnönü, DPT'nin yetkileri konusunda bazı tavizler vermek zorunda kaldı. 1965'ten sonra AP hükümeti zamanında DPT'nin nüfuzu daha da sınırlandı. 1968'de uygulamaya konulan ikinci 5 yıllık planın devlet kesimi için bağlayıcı, özel kesim için ise sadece işaret edici olduğu ilan edildi. CHP, kendi devletçilik geleneğine uygun olarak devletin rolünü yol gösterici addederken, AP ise DP geleneğinin bekçisi olarak devleti özel teşebbüsün hizmetkarı gibi görüyordu. İkinci Cumhuriyet'in hemen hemen sonuna kadar hükümetlerin kalkınma politikaları sanayileşme yoluyla ithal ikamesini amaçlamaktaydı. Türkiye hala mamul gıda maddeleri dokuma ve demir çeliğin dışında hemen tüm sanayi mallarında ithalata bağımlıydı. Hemen tüm dayanıklı tüketim malları dışarıdan geliyordu. Öte yandan halkın 1950'lerde artan refahı bu dayanıklı tüketim mallarına büyüyen bir talep yaratmıştı. Dış dünyanın ve batılı, bilhassa da Amerikan yaşam tarzının daha bir farkına varılması, otomobil, buzdolabı ve elektrik süpürgesi gibi mallara sahip olanları itibarlı kılıyordu. Birbiri ardından gelen hükümetler, sübvansiyon ve vergi indirimleri gibi doğrudan yatırım teşviklerinin yanı sıra yerli sanayinin yaratılmasını başka 3 yolla kamçıladılar. Biri, Avrupa ve Amerika'nın sanayi ürünlerine karşı yoğun ithalat kısıtlamaları ve yüksek gümrük tarifeleri getirilmesiydi. İkincisi, kurlarla oynamaktı. Bu uygulama Türk lirasının değerini suni şekilde yüksek tutmak suretiyle yabancı malzeme satın almak için devletten ucuz dolar ya da Alman markı satın almalarına izin verilmekteydi. Üçüncüsü, çiftçilere yönelik dünya fiyatlarının çok üstünde destekleme alımları ve sanayi işçileri için yüksek ücret artışlarına izin verilmesi suretiyle canlı bir iç pazar yaratılmasıydı. İthal ikameci sanayileşme genellikle yabancı şirketin teknik ustalık ve bilgiyi ve gereken lisansları ve çoğu zaman bir kısım yedek parça ve ham maddeleri temin ettiği bir ortak girişim biçiminde olmaktaydı. Türk Ortak ise bir kısım sermayeyi, iş gücünü, dağıtım sistemini ve en önemlisi nüfuzlu kişilerle olan ilişkileri sağlıyordu. 1960'lar ve 1970'lerde Ordu Yardımlaşma Kurumu vasıtasıyla yeni sanayilerde büyük bir yatırımcı haline gelmişti. İçe kapalılık ve ithalat sınırlamaları yabancı şirketler ile Türk ortakları arasında gerçek rekabetin olmaması anlamına geliyordu. Bu rahatlık ve güven sağlayan düzenleme altında açık bir dünya pazarında hiçbir zaman rekabet edemeyecek durumda olan sanayiler, ülke içinde çok yüksek karlar sağladılar. Yeni sanayiler bölgeler arasında çok eşitsiz şekilde dağılmaktaydı. İzmir ve Adana civarındaki daha küçük yoğunlaşmalarla birlikte çok büyük çoğunluğu İstanbul bölgesinde kurulmuştu. Ekonomik büyüme açısından ithal ikamesi stratejisi bir süre için oldukça başarılı oldu. 1960 darbesinden sonraki tereddütlü bir başlangıçtan ve bunu izleyen belirsizlik döneminden sonra 1962'de ekonomi toparlandı ve 1963-1976 yılları arasında yıllık büyüme hızı ortalama %6.9 oldu. Sanayi kesiminde kamu iktisadi teşebbüslerinin KİT rolü hala önemliydi. Toplam sanayi üretiminin yaklaşık %40'ı bu kesimden geliyordu. Ancak KİT'ler verimli olmaktan çok uzaktı. Devlet kesiminde ürünlerin fiyatlandırılması da dahil alınan ticari kararlar tersini iddia eden bütün beyanatlara rağmen siyasal etki altındaydı ve aşırı derecedeki istihdam fazlalığı ile birlikte iş gücü 1960'lar ve 1970'lerde ikiye katlanıp 650 bine çıktı. Bu durum ağır zararlarla sonuçlanıyordu. Sırf 1977 yılında 9 milyar liralık zarar vardı. Hitler'in sabit sermaye yatırımlarındaki payı %50-70 olmasına karşılık toplam katma değerdeki payının bu dönemde %50'den 3'te 1'e kadar düşmüş olması da devlet kesiminin verimsizliğini göstermektedir. Yeni sanayilerin üretiminde aşırı şekilde yabancı yedek parça ve malzeme ithalatına bağımlı olmaları, bu yüzden de bunları ödemek için dış rezervin kullanılabilirliğine bağımlı olmaları bu kalkınma siyasetinin zayıf noktasıydı. Bu bir şirketin ayakta kalıp kalmayacağının genellikle sanayi veya ticari niteliklerden çok büyük ölçüde devletin tasarrufunda olan bu fonlara ulaşmasının belirleyici olması demekti. Türkiye'nin bu 20 yıl boyunca sanayileşmekte olmasına karşın ihracata yönelik olmayan bir ekonomiden beklenebileceği gibi sürekli bir ticaret açığı ve dış ödemeler dengesi açığı olduğu için gereken dolar ve markları bulmak büyük bir sorun oluyordu. Bu kısmen 20 yılda 5.6 milyar doları bulan dış özellikle de Amerikan yardımıyla karşılanıyordu. Bununla beraber bu açık gittikçe artan şekilde Avrupa'ya göç etmiş Türk işçilerinin çok büyük miktardaki döviz transferleriyle kapatılıyordu. Bu transferler 1974'te 1462 milyon dolarla en yüksek düzeye ulaşmıştı. 1970'lerin sonundaki ekonomik bunalım. 1970'lerin sonlarındaki hükümetleri şirazesinden çıkaran şeyin toplumsal huzursuzluk ya da sokaklardaki şiddetten çok artan ekonomik bunalım olduğu evvelce belirtilmişti. Sürekli bir dış ödemeler dengesi açığı, ithalata ve bu yüzden de dövize bağımlı olan bir sanayi bileşimi Türk ekonomisini tehlikelere son derece açık hale getirmekteydi. 1973-1974 petrol bunalımı uluslararası piyasada petrol fiyatının 4 misli artışına yol açtı. 1950'lerden beri enerji kaynağı olarak petrole artan şekilde bağımlı hale gelen Türkiye için bunun anlamı, dolarla ödenmek zorunda olan ithalat faturasının haddinden fazla kabarması demekti. 1970'lerin sonlarında ve 1979-1980 yıllarındaki ikinci bir petrol fiyatı şokunun ardından Türkiye'nin döviz gelirlerinin 2/3 bu petrol faturasının ödenmesine harcanıyordu. Bu sırada Avrupa'daki ekonomik durgunluk nedeniyle Türk ürünleri için Batı pazarı da daralmaktaydı. Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini harcayarak ve Almanya'daki Türk işçilerinin döviz transferlerini kullanarak ekonomik büyümeyi kısa bir süre için sürdürmek mümkün olmuştu. Ancak döviz transferleri 1974'ten sonra azalmaya başladı. Çünkü Avrupa'daki işçilerin durumu kötüleşmekte ve aynı zamanda Türkiye'deki duruma güvenleri de kaybolmaktaydı. İşçiler paralarını giderek daha fazla Almanya'da tutuyorlardı. Milliyetçi cephe koalisyon hükümetleri bu sorunu son derece pahalı, kısa vadeli euro-dolar borçlanmalar yapmak, 70'lerin sonunda Türkiye'nin borcunun yarıdan fazlasını bu türden borçlanmalar oluşturmaktaydı ve para basmak yoluyla gidermeye çalışıyordu. Ayrıca ithalat sınırlamaları getirerek değerli döviz rezervlerini korumaya da çalıştılar. Sanayi ve elektrik üretimi için petrol gittikçe kıtlaşmaya başladı ve 1979 yılında kış ortasında bile günde 5 saate varan elektrik kesintileri olağan hale geldi. Artan enerji fiyatı ve birbiri ardından gelen hükümetlerin sorumsuz mali politikaları enflasyonu körükledi. 1970'lerin ilk döneminde enflasyon yılda %20 civarındaydı. Ama 1979'a gelindiğinde %90 olmuştu ve yükseliyordu. Hükümet 1973'ten 1980'e kadar çalışan Fiyat Kontrol Komitesi vasıtasıyla fiyatları denetleyerek enflasyonu indirmeye çalıştı. Sonuç muazzam bir kara borsaydı. Enflasyonu düşürmede bir diğer tedbir de Türk lirasının kur değerini suni şekilde yüksek tutmaktı. Tümü de çok gecikmiş bazı devalüasyonlar yapıldı ve sonuçta para kara borsaya aktı. Dövizi muhafaza etmek için getirilen ithalat kısıtlamaları kara borsayı daha da körükledi ve büyük çapta kaçakçılığa neden oldu. Bu sırada dükkanların rafları ise gittikçe boşalıyordu. Türkiye'yi saplandığı mali ve ekonomik bataktan kurtarmak için köktenci önlemlere gerek olduğu anlaşılmıştı. 1978'de Ecevit hükümeti IMF, Dünya Bankası ve OECD ile yeni krediler için görüşmelere başladı. Bu kuruluşların ekonomik reforma ilişkin ağır talepleri yüzünden görüşmeler sürüncemede kaldı. Ancak Temmuz 1979'da 1 milyar 800 milyon dolarlık yeni krediler çıkaracak bir anlaşmaya varıldı. Bu krediler Türk hükümetinin bir reform paketini uygulamaya sokmasına bağlıydı. Paket, ithalat ve ihracat denetimlerinin kaldırılmasını, devlet sübvansiyonlarının kesilmesini, faiz oranlarının serbest bırakılmasını, fiyatların yükseltilmesini ve devlet harcamalarının kısılmasını içeriyordu. Süleyman Demirel, Ekim 1979'da yeniden iktidara geldiğinde yeni hükümet bu programı mutlak öncelikle yürürlüğe koydu. Görev Başbakanlık Müsteşarı ve DPT Müsteşar Vekili Turgut Özal'a verildi. Ocak 1980'de Turgut Özal reform paketini açtı ve ardından krediler gelmeye başladı. 1980 ilkbaharında durum düzelmekle birlikte Şili'de General Pinochet'in Başkan Allende'ye karşı yaptığı darbeden sonra başlattığı siyasete atfen, Şili çözümü denilen bu politikalara karşı yaygın bir direniş vardı. Sendikaların özellikle de DİSK'in süren faaliyetleri Özal'ın ekonomi paketinin uygulanmasına olanak vermiyordu. DİSK üyeleri Ocak ve Nisan ayları arasında bazı fabrikaları işgal ettiler. Her yerde çoğu kez polis ve orduyla çatışmaların da eşlik ettiği grevler olmaktaydı. İkinci Cumhuriyet'in sonu. İkinci Cumhuriyet'in son bulmasına ve 20 yıl içinde Türk siyasetinde üçüncü bir askeri müdahaleye yol açan gelişmeler çeşitliydi. Artan asayiş sorunları, Kürt ayrılıkçılığı, kör düğüm olmuş görünen bir siyasal sistem ve harap olmuş bir ekonomi. Bunlara bir de ordu içinden birçok kimse de dahil olmak üzere çok kişiye İslami kökten dincilik tehlikesi gibi görünen şey de ekleniyordu. Ocak 1979'daki İran İslam Devrimi MSP'yi ve belki de İran tarafından desteklenen diğer İslami grupları cesaretlendirmişti. Bunlar gitgide dikkat çeker hale gelmiş ve 6 Eylül 1980'de Konya'da büyük bir kitle gösterisi yapmışlardı. Bu gösteri esnasında şeriata dönülmesi çağrısında bulunulmuş ve işin tuhafı metni radikal dinci çevrelerde büyük saygınlığa sahip pan-İslamist şair Mehmet Akif Ersoy tarafından 1920'lerde yazılmış olmasına rağmen Türk Ulusal Marşı'nı söylemeyi reddetmişlerdi. Genellikle radikal dincilik tehlikesinin askeri müdahalenin doğrudan doğruya nedeni olduğu düşünülmektedir. Ama siyasetçilerin ülkeyi etkin şekilde yönetme becerilerine olan güvenlerini giderek yitirdikten sonra Genelkurmay'ı iktidarı ele geçirmeye sevk eden şey büyük ihtimalle yukarıda anlatılan etkenlerin bir karışımıydı. Daha önce belirtildiği gibi yönetime el koyma hazırlıkları 1979 yazında başlamıştı ve o yılın Aralık ayında İstanbul'daki bir toplantıda ülkenin en kıdemli generalleri siyasetçilere 12 Mart 1971 muhtırasına benzer tarzda bir muhtıra hazırlamayı kararlaştırmışlardı. Bu muhtıra 2 Ocak 1980'de açıklandı. Ancak generaller açısından sonu gelmeyen Cumhurbaşkanlığı seçimi pandomimi ile geçen 1980'in ilk 6 ayı siyasetçilerin buna kulak asmayacaklarını göstermişti. Bu yüzden 12 Eylül 1980 sabahı saat 3'te Türk ordusu yeniden iktidara el koydu. Toplumsal değişim, gecekondular ve konuk işçiler. Farklı siyasal partiler arasındaki didişmeler çoğu Türk yurttaşlarının pek az ilgisini çekmekteydi. Onların yaşamlarını etkileyen şeyler başkaydı. Sokaktaki şiddetten tabii ki etkileniyorlardı. Ama ayrıca 1960'larda ve 1970'lerin başlarında refah artışından, bunun ardından gelen kıtlık ve fiyatların yükselişinden ve bu dönem boyunca süren sanayileşme ve büyük çaplı göçlerden de etkilenmişlerdi. Türkiye'nin hızlı nüfus artışı, tarımdaki fırsat yokluğu ve yeni sanayilerin cazibesi bir arada kırsal kesimden büyük kentlere 1950'lerde başlayan akını artırmaktaydı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'ya çok büyük sayıda insan göç etti. 13. bölümde ortaya çıkışları anlatılmış olan gecekondu semtleri buralarda kısa zamanda dev boyutlara ulaştı ve büyümeye devam etti. Bugün başkent Ankara'nın meskun bölgelerinin yarısından fazlası gecekondulardan oluşmakta ve nüfusunun yarısından fazlası buralarda yaşamaktadır. Gecekondulara kimi zaman teneke mahalleler deniliyorsa da bu tanımlama yanıltıcıdır. Bu evler küçük ve ilkel olmakla beraber sıradan köy evinden daha küçük ve ilkel de değillerdi ve genellikle küçük bir bahçeyle çevrelenmişlerdi. Başlangıçta gecekondu mahalleleri her tür altyapıdan yoksundu. Resmi semtle olan ilk bağlantıları genellikle önceleri özel şahısların, sonraları ayrıca belediyenin otobüs servisleri ve posta hizmetiydi. Kendi derneklerini kuran mahalle sakinleri yerel siyasetçilerden vaatler koparmak için partiler arasındaki seçim öncesi rekabetten oldukça etkin şekilde yararlandılar. Bunun sonucunda gecekondu semtleri yavaş yavaş belediyenin elektrik ve su şebekesine, yol sistemine ve kimi zaman kanalizasyonuna bağlandı. Belediyelerin sıkça tekrarlanan ama etkisiz kalan kuşatma girişimleri olmakta, çoğu zaman gecekonducuları yeni inşa edilen yüksek binalara nakletmeye çalışmaktaydılar. Ama konut miktarı her zaman talebin gerisindeydi. Teneke mahalle adlandırmasının yanıltıcı olmasının bir başka sebebi şudur. Batının büyük kentlerindeki teneke mahalle sakinlerinin sıfırı tüketmiş, umutsuz ve çaresiz durumda olup kendilerini toplumun parçası hissetmemelerine karşılık, Türkiye'deki gecekondu semtlerinde yaşayan insanlar daha üst sınıflara çıkmaya ve toplumla bütünleşmeye istekliydiler ve hala da öyledirler. Bir diğer fark da gecekondu topluluklarının toplumsal dokusunun genel olarak oldukça güçlü kalmasıydı. Bu da semt halkının genellikle ülkenin tek bir bölgesinden gelen insanlardan oluşması sayesindeydi. Bu bölge 800 kilometre uzakta olsa bile gecekondu semtleri ile köyleri arasındaki bağlar evlenme ya da toprak alımı için gidişler nedeniyle canlı kalıyordu.